Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar sizlerle beraberiz. Ben Deniz Mehmet Lütfarslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Bey ile beraber hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Lütfü Bey. Nasılsınız? İyisiniz
hocam. Elhamdülillah hocam. Şükrederiz, hamd ederiz.
Elhamdülillah.
Rabbimiz bu günlerimizden geri koymasın hocam.
Amin. Allah razı olsun.
Böyle bir dua tabii geri koymasın.
Gördüğümüzden geri kalmamak diye bir tabir var hakikaten. Evet. Yani insanın gördüğünün altına düşmüş olması zor bir hadise. Onun hazmı zor. O yüzden hem sağlık açısından hem varlık açısından gördüğünden aşağı düşmemeye özen gösterir insanlar. Yani Allah korusun bu gördüğünden aşağı düşmek bazen yani insanı isyana, tuğyana da düşürebilir.
Allah muhafaza.
Ondan dolayı önce elhamdülillahi alâ külli hâl sivel küfr ve dalâl diyerek işi noktalamak lazım herhalde.
Evet. En güzel şey de istenecek afiyet değil mi hocam?
Elhamdülillah tabii.
Yani afiyet Allahu Teala'nın kulundan en çok istenilmesini arzu ettiği şey diye.
Ve en çok da huzur duyacağımız şey de o tabii afiyet.
Afiyet.
Evet. Yani hem bedeni afiyet, hem dini afiyet, hem dünyevi hem
uhrevi. Muhtevası değil mi hocam? Evet. Sağlık da var için içinde. Zihni bir.
Tabii tabii.
Esenlik halinde var. Çünkü kafalar çok karışıyor hocam.
Son zamanın problemi de kafalarla alakalı. Yani zihinler, kafalar, duyduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz, sosyal medyada karşılaştığımız bir sürü lafı güzaf var.
Evet.
Bunların hepsi ya Allah Allah ne oluyor, nereye gidiyoruz diye insanı zaman zaman efkarlandırıyor.
Afiyeti bozuyor değil mi hocam bir tarafından?
Efkarlanınca da afiyetiniz bozuyor.
Hocam en son siz de görmüşsünüzdür. Caminin tam böyle mihrabın önünde... evet. Böyle bir düğün merasimi yaptılar. Pasta kestiler. Evet. Yani İmam Efendi'den izin alınmış diye ifade edildi. Tabii bunlar aslında hani yapılsa mesela kendi arasında kalsa belki hiç kimse konuşmayacak bile. Birkaç kişi belki efendim sesini yükseltecek ama önemli olan bunun sosyal medyada ifade edilmesi.
Paylaşılması.
Muhtemelen onu yapanlar da böyle bir sosyal medyada görünürlük için onu yaptılar.
Kesinlikle. Yani insanlar bilsin görsün diye bunu yaptılar. Şimdi efendim şöyle bakıyorum ben izin verirseniz olaya. Yani nikahın dinisi, gayri dinisi neyse nikahın müftüler, hocalar tarafından kıyılması meselesi Türkiye'de son yıllarda gerçekleşmiş önemli bir kazanımdır. Bu açıdan baktığınızda müftülerin nikah kıyması hatta bunun camide kıyılması belli ölçülerde mazurdur. Makuldür, meşrudur. Çünkü bizim inancımıza göre cami önce mabettir. Ama mabet olduğu kadar mekteptir. Mektep olduğu kadar meclistir. Yani bir oturma, karar ve müzakere etme, müşavere etme yeridir. Efendim orası kadar bir idare merkezidir. Yani pek çok fonksiyonları olan bir yerdir.
Cami toplayan demek zaten değil mi hocam?
Aynen.
Her şeyi topluyor içinde.
Cem ediyor Müslümanları, inananları. Aynı noktada. O manada nikah kıyılmasında camide elbette bir mahsur olmaz, olamaz, olmamalıdır. Tartışılan veya insanların dikkatini çeken konu hem sizin de ifade ettiğiniz gibi bunun sosyal medyaya paylaşılmış olması ama daha önemlisi nikah esnasında caminin mehabetiyle yani o muhteşem heybetiyle efendim o mabet özelliğiyle çok kabili telif olmayan yani işte pasta ikramından birlikte pasta kesmeye ve onun müzik eşliğinde yapılmasına varan davranışlardır. Şimdi müzik, evet yani müzik tartışılan bir konu. Müziğin meşruiyeti meselesiyle ilgili çok farklı görüşler var ama yani Gazali'nin söylediği gibi gerçekten aşıkın aşkını artıran, musikide elbette bir mesuliyet yok ve behimi değil de bedii duyguları tahrik eden müzikte problem yok. Ama bunun yine de cami ortamında olması bazı endişeleri mucib olabileceğinden ecdat bundan uzak durmaya özen göstermiş ve cami mekanında, caminin o mabet mekanında musiki icrasına imkan verecek zikir meclislerini bile akletmemiş. Yani içerisinde musiki olan, ney olan, bendir olan, kudüm olan ve benzeri diğer enstrümanların bulunduğu musiki ile birlikte yapılan dini zikir meclislerinin camide değil de caminin yanında özel olarak kurulmuş tekkelerde, dergahlarda yapılması için bir gelenek oluşmuş bizde. Yani cami her mezhepten, her meşrepten, her tarikatten insanın geldiği, birlikte omuz omuza, diz dize ibadet ettiği, duygularını paylaştığı gerçekten o sizin de ifade ettiğiniz gibi cami hüviyetli bir yer, kuşatan bir yer.
Evet.
Dolayısıyla orada yani o musikiye tabir caizse neyzen bakacak olan, yani ya ne oluyoruz diyecek olan insanlar da bulunabilir. Ondan hoşlanacak olanlar da bulunabilir. Dolayısıyla ecdat onu caminin dışına çıkarmış. Yani zikir yapacaksan musikiyle, efendim işte ne bileyim, ayininde musiki icra edeceksen, sen o zaman kendine özgü bir mekan yap.
Orada tekke, yap tekkeye geç. Ha, yani.
Tekkeye geç, orada bunu icra et demiş. Burada da benim aklıma daha uygun gelen doğrusu, yani evet caminin içinden kah kıyılır. Bu iş için, yani eş dost bu işte her tebrik için vesaire için bir işlem olacaksa, onun o sosyal mekanı, yani sosyal mekan niteliğindeki salonunda olsa hiç mahsur
olmaz.
Hocam
bu zaten kalabalık için değil, eş dost için değil. Kamera için aslında.
Başka yerde yapsın hani, kamera için daha kötü bu yani. İşte
tam da orası ya, mihrabın önünde olması.
Tabii.
Yani o bir...
Yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durulduğu, imamın insanlara muktedabih olduğu bir ortamda bunun yapılmış olması en azından insanları incitiyor. Yani bu kötü bir şey değil. Ama orada olması, ya burası mıydı bunun yeri? Yani onun yeri ayrı, onun yeri ayrı diye insanlar ister istemez düşünüyor bunu. Yani nikah kıyılması konusunda problem yok. Nikah kıyılabilir ama nikahtan sonraki o görüntüler, pasta ikramı, pasta kesilmesi ve benzeri diğer musiki gibi iş ve işlemler cami dışında bir yerde olması lazım. Öyleyse böyle bir şey yapacaklarsa, caminin buna uygun mekanı varsa orada yaparlar, yoksa başka mekanda yaparlar.
Zaten birçok camilerimizin hocam düğün salonları var.
Evet, şu
zamanda orada da nasıl düğün merasimi tertip edildiğinde zaman zaman böyle
konuşuluyor.
Konuşuyoruz. Evet. Yani o da çok farklı formlar geliştirdiler orada. Oralarda da yani böyle çok ilginç.
Yani tabii eğlence ya da şöyle sevinç merasimleriyle hüzün merasimlerini aynı noktada cem etmemek lazım. Yani aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına baktığımız zaman da, yani orada da sevinç günlerinde, zafer günlerinde, işte insanların iyilikleri, güzellikleri yad ettikleri günlerde belli ölçüde bir musiki icrasına, türkü söylenmesine, def çalınmasına Efendimizin müsaade ettiği ile ilgili rivayetler biliniyor. Hal böyle olunca, yani bir cenaze merasiminde okunacak musiki ile hem düğün merasiminde okunacak musiki elbette bir değil. Bunları ona göre ayarlamak, düzenlemek ve mekanlarını da seslendirmelerini ona göre yapmak lazım. Biz zaman zaman karıştırdığımız oluyor yani düğünlerde cenaze merasimi. Hatta mesela ecdat bunun için Kur'an-ı Kerim ayetlerinden seçkiler yaparken de, aşır okurken de her mecliste okunacak aşık şerifler var.
Evet.
Yani şimdi siz nikah merasimi akt olunurken efendim işte et-talâku merraten diye başlarsanız
ya da işte küllü nefsün zâikatül mevti
derseniz şeyde düğün merasiminde hakikaten bu çok
makama, hocam, şey de var, şimdi,
makama uyumayan bir makal olur yani.
Yani bir belli bir saatten sonra işte iyice tansiyon yükselip de böyle efendim musiki de tam kıvamını bulunca da bir de şey çıkıyor ortaya, sema gösterisi yapan birisi böyle renkli hatta elbiselerle
işte
falan.
İşte onları ben hiç anlamıyorum.
Popüler kültür hocam yani bunlar onlar, yani.
Mesela sema ile ilgili bir şey var, yani bir beklenti var, bir cevaz var, eyvallah, ama bunun kendi enstrümanlarıyla, kendi işte zahir başısıyla, işte şeyhiyle şartlarına uygun olarak olması takdirinde hakikaten bir ruhani hava veren özelliği var. Ama bunu siz ne bileyim bir dükkan açılışında, düğün merasim icrası sırasında yaptığınız zaman işi ayağa düşürüyorsunuz.
Evet.
Yani bu işi ayağa düşürmemek lazım. Yani onu özel mekanında, özel meclisinde, özel ortamında ve insanları da onu dinlemeye hazırlayarak yapmak lazım. Ben bir kere bir sema merasimine katılmıştım. Bir açılış merasimiyle ilgili yapılmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Yani bir cami açılışıydı. O caminin yanında değil, başka bir mekanda toplanmış insanlar. Orada güzel bir sohbet oldu, konuşma oldu. Ondan sonra da şimdi de burada bir sema ayini olacak diye anons ettiler. Ve o ayinin ne anlama geldiği konusunda sunucu çok güzel şeyler söyledi. Ve bu dedi bir bakıma bir ibadettir. Dolayısıyla lütfen konuşmayın. Sükunetle, sekinetle dinleyin. Ve hiç yani nefesleriniz sadece duyulacak kadar sessiz olun dedi. Ve hakikaten insanlar da ona riayet ettiler. Muhteşem bir sekinet havası oluştu mecliste. Ama yani böyle bir eğlence kültürü gibi olunca.
Hocam siz tabii çok düğüne katılmışsınızdır. Sohbet de edin demişlerdir size.
Evet, kesinlikle.
Böyle bir aile düğünlerde sohbet 10 dakikadan fazla tesir icra eder mi?
Hiç etmez.
Kimseyi duymaz hocam.
Yani ben hatta zaten onu söylüyorum. Yani düğünlerde sohbet çok uygun olmuyor diyorum. Yani belki bir selamlama olabilir ama bunun ötesinde düğünde yapılacak olan sohbetin karşılığı yok. Yani insanlar çünkü oraya eğlenmeye gelmişler, birbirini görmeye gelmişler, tebrik etmeye gelmişler dostlarını. Ha ya açılışta bir selamlama gibi. Hayırlı olsun, mübarek olsun falanla falan evleniyor falanın kelimesiyle falanın mahsusunu. maktumu hayırlı olsun biz de onun için geldik falan manasında iki cümle üç cümle belki söylenebilir ama bundan sonrası dediğiniz gibi dinlenmiyor.
Evet.
Yazık oluyor yani onlara da eziyet oluyor şeyde karşısındakinde. Evet. Onun için ben yani düğün konuşmacısı olmak çok istemem.
Hakikaten böyle bir kimsenin dinlemediği bir ilginç bir şey kendi kendinize. Karşıdan makes bulmayınca da insan da konuşuyor sonra.
Tabii yani hatibi konuşturan muhatabıdır. Evet. Yani siz eğer kürsüye çıktığınızda gözlerin sizin üzerinizde olduğunu ve sizden bir şey söylemenizi beklediğini hissederseniz o zaman daha farklı şey söylersiniz ve daha havaya girersiniz. Ama kafalar yerde veya herkes birbiriyle konuşuyor. Size dönmüş hiçbir göz, yüz yok. Siz kime konuşacaksınız ki? Yani meleklerle de temasınız çok fazla yoksa eğer benim gibi o zaman size zorlanırsınız.
Belki hocam o zaman işte tek başına ortada dönen bir abimiz daha ilgi çekici olabilir.
Yok yok. O da bence çok hokkabazlık gibi oluyor.
Yani hokkabazlık gibi oluyor.
Ayağı düşürmemek lazım. Evet. Yani şimdi bir semazenin yaptığını ben önemsiyorum. Yani semazen hakikaten işini iyi icra ediyorsa yani her dönüşünde Allah diyor çünkü. Allah, Allah diye dönüyor. O Allah deyip dönen insanın böyle yani ona yakışmayan, onun konumuyla uygun olmayan bir mekanda dönüyor olması ve insanların da etrafında dedikodu ediyor, boş laf konuşuyor olması yani o şeye saygısızlık diye düşünüyorum. Onun icra ettiği o güzelliğe saygısızlık diye düşünüyorum. Onun için bence öyle ortamlara bunları çağırmamak, oralarda bunları yaptırmamak lazım. Evet. Veya yaptırılıyorsa ortamı ona göre hazırlamak lazım. Arkadaşlar şimdi sema olacak, sema ayini yapılacak ve bu ayinde de herkesin susmasını istirham ediyorum deyip susturabilecekse insanları ve o huzur ortamı sağlayacaksa ehlen ve sehlen. Eyvallah. Ama olmayacaksa bu o zaman insanları üzmenin, yormanın, kendini de yorulmasının anlamı yok yani.
Evet. Hocam aslında bu biz imparatorluk bakiyesi, imparatorluk da demeyelim hatta bir Devlet-i Ali Osmaniye'nin evet. bakiyesi bir evet. muhteşem medeniyetin.
Tabirini ben de çok sevmiyorum. Evet. Yani imparatorlukların bir emperyal şey evet. var, özellik evet. var.
Muhteşem bir medeniyetin temsilcisiyiz evet. hocam. Yani aynen, kendimize doğru. göre tabii bir modernite tecrübesi de yaşadık. Aslında bütün bu kafa karışıklıkları belki biraz da bundan kaynaklanıyor hocam. Kendimize ait bir formumuz yok.
Evet, evet.
Köyden şehire göçler devam ediyor.
Aynen.
Varoşlarda birçok insan köyüyle şehri aynı anda yaşıyor, yaşatıyor.
Efendim zaten şu anda şehirlerimiz köyleşti.
Evet.
Yani büyük şehirler evet. büyük köy haline geldi. Yani niye? Çünkü köyden şehire gelen köyden şehire gelen insanlar daha yoğun ve çoğunlukta olduğu için şehir kültürünü onlar etkilediler.
Evet.
Yani şehir kültürü onları etkileyemedi. Halbuki bu normal düzeninde olsaydı, kendi akışı içerisinde, kendi formatı içinde olsaydı mutlak surette köyden şehire gelen insanlar zaman içerisinde değişip dönüşeceklerdi. Çünkü şehirde insanları değiştirip dönüştürecek ortamlar var. Yani mahalle kültürü diye bir şey var. Yani sizin yeni geldiğiniz o şehir mahallesinde yani onun kendine göre gelenekleri var. Eski için söylüyorum. Yani ve orada siz yani mahallenin camisinde, mescidinde, mektebinde, sokağında, kahvesinde insanlarla buluşuyorsunuz ve siz ilk defa yeni geldiğinizi fark ediliyorsunuz ve size hoş geldiniz deniliyor. Davet ediliyorsunuz camiye, efendim işte ortamlara davet ediliyorsunuz ve böylece kendiniz, aileniz, çocuklarınız yavaş yavaş o şehrin insanlarıyla adapte olmaya, akuple olmaya başlıyor ve bu süreç içerisinde bir nesil geçtikçe de şehirleşiyorsunuz. Ama siz yoğun bir şekilde, baskın bir şekilde köyden 8-10-20 aile bir yere geldiniz. Orada bir getto oluşturdunuz.
Bir de dernek kurdunuz.
Bir de dernek kurdunuz falan falanlar derneği diye. O zaman oradan sizin alacağınız bir şey kalmıyor artık.
Evet.
Siz orayı kendinize dönüştürmeye evet. başlıyorsunuz.
Evet.
Yani bugün problem bu. Bir de tabii bu yüksek, çok katlı mimari, dikey mimari diyorlar ya şimdi.
Evet, dikey mimari.
O dikey mimari ayrıca insanları bu tür kültürel ilişkilerden çok kopardı. Yani yatay mimaride insanlar sokağından önden geçen insanları görüyor, konuşuyordu. Onlarla ülfet etme şansı vardı. Ama dikey mimaride apartmanda asansörle yerine çıkarken hiç birbirini görmüyor. 30 daireli evet. apartmanda insanların çoğu birbirini hiç tanımıyor. Apartmanda siz hangi dairede oturuyordunuz falan demek zorunda kalıyor
evet.
insanlar birbirine. Yani tanımıyor evet. çünkü. Ve değişiyor da sürekli. Ve zaten istenen de bu. Yani bu dikey mimarinin icadını gerçekleştiren Batı kültüründe aslında insanlar kolay yönetilsin, kolay güdülsün, birbirleriyle kaynaşmasınlar. Biz onları yukarıdan bir takım talimatlarla yönetelim diye bu geleneği oluşturmuşlar. Evet. Yani o mahalle kültüründe hakikaten mahallenin tepkileri vardı. Mahalle belli şeylere karşı hassasiyetleri vardı. Hatta sokağın içinden seyyar satıcılar geçerken onların bile belli bir usulü erkanı vardı Osmanlı zamanında. Yani belli saatlerde geçerler ve evin önünde kırmızı gül varsa orada yatan hasta var demekti. Oradan geçerken daha sessiz geçmek durumundaydı seyyar satıcı da orayı rahatsız etmemek adına. Yani bütün bunların hepsinin bir kendine göre oluşmuş, yıllara sari olarak oluşmuş gelenekleri, görenekleri, uygulamaları vardı.
Evet.
Bugün biz bunları kaybettik. Yani bu evet. gelenekler kayboldu.
Hocam yani ez cümle aslında Resul Efendimiz'in de tatbikatına baktığımız zaman düğünde asıl olan velimedir değil mi? Düğün yemeğidir.
Tabii ki de öyle. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ısrarla vurguladığı yani düğünün bir velime yemeğiyle duyurulmasıdır. Yani evet. ilandır aslında.
İlandır.
Evet. Yani, evet. yani bu hanımefendiyle bu beyefendi artık izdivac eylemişlerdir. Akd nikah eylemişlerdir. Dolayısıyla bunlar bir ailedir. Bu böyle biline diye bunu ilan etmiş oluyorsunuz. Bunu ilan etmenin yolu önce bir işte velime ziyafeti ikram ederek eş, dost, akraba, fakir, fukara, zengin, âniye hepsini çağırıp orada bir meclise buluşturmaktır. Onlara uygun, herkesin kendi ekonomik durumuna göre uygun ikramlarda bulunmasıdır. Ve ondan sonra da bunun işte defle vesaire de hadislerde buyurulduğu gibi ilan edilmesi. Yani evet. artık herkes bilsin ki bunlar karı kocadır demiş olmak içindir. Yani değilse yani bunlar bir arada görüldüğü zaman ya bunlar evlendiler mi ki diye bir suizan olmasın.
Evet.
Beraber gidip çıkıyorlar aynı eve veya işte beraber gidip geliyorlar diye. Ve dolayısıyla zürriyetleri de oradan akıp gitsin devam etsin diye. Evet. Böyle bir kurum bu. Kurumsal bir kimlik.
Tabi velime vermek de çok masraflı bu günlerde.
Ama
işte yani, pastaya döndü hocam. Pastada bir video sonra kalktı. Sadece nikah
aktine
döndü.
Nikah şekeri falan.
O da evet. evet
gibi şeyler olmaya başladı. Halbuki ama aslında yani orada nikah esnasında yapılan pek çok masrafın biraz kısılıp velimeye ağırlık verilmesi mümkün olabilir aslında. Yani çeşitli evet. çok yapmazsınız. Bir tek etli pilav yaparsınız. Yani o etli pilavı gelenlere servis edersiniz. Yani o çok büyük masraflı bir şey değil aslında. Ama işte şimdi gösteriş daha çok seviliyor. İşte bir evet. mutlaka bir şeker yaptıralım. Üstünde çiftlerin isimleri yazsın. İşte teşekkür ederiz geldiğiniz için falan.
Yemek bir kere de yenip gidiyor ama kalıcı olarak işte yani güya, şeye konuyor, büfeye konuyor
vitrine falan. Konuyor. Öyle bir takım görsel malzemeler daha çok öne çıkmış oldu. Halbuki yani insanların o bir lokma ile bir şerbetle veya ne bileyim bir velime ile sizin nikahınıza katılmış olması duaya vesile oluyor. Ve tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri var. Bi'set ta'amu velimetün yudua ileyhil ayniyahu yutrakül fukara diyor Peygamberimiz. Yani ne kötü yemektir o velime yemeği ki oraya zenginler çağrılır. Fakirler terk olunur,
evet.
ihmal olunur. Yani Allah korusun, yani zengin diye hani hediye getirecek falan gibi hesaplarla onları çağırıp fukaradan insanları çağırmamak ve onların bu tür velime ziyafetine katılımına imkan vermemek düğün sahibi için de bir bereketsizliktir, bir nasipsizliktir. Onun için bence velimelere mutlaka, tabii elbette zengin olan dostlarını da çağıracak insanlar ama en az onlar kadar fukara dostlarını veya komşularını da çağırıp onların da dualarını alması. Çünkü hakikaten bu işlerde dua çok önemli. Yani biz hayatın doğal akışının dua ile kaim olduğuna inanıyoruz. Yani elhamdülillah elbette bu fiili, duanın bir fiili olanı var, bir kavli olanı var. Fiili dua.
İkisine talip olmak lazım.
İkisine talip olmak
ama
lazım.
Ama maalesef şu anda çiftler, yeni çiftler duadan çok like'a talipler. Sosyal medyada ne kadar çok tıklanıyorsa. Dolayısıyla tam da bizim başından beri bahsettiğimiz o böyle böyle enteresan görüntü o yüzden çıkıyor hocam. Yani mihrabın önünde böyle pasta kesmek aslında daha çok like almak için yani.
Kesinlikle öyle. Yani herkesin yapmadığı, yapamayacağı ve aklına gelmeyen bir şeyi evet. onlar akıllarına yeni getirmiş
şey
oluyorlar.
Evet.
Yeni, hakikaten ne evet. farklı bir şey bak. Mihrabın önünde kesmişler pastayı falan mı deniliyor artık nasıl bir şeyse.
Minberi bekleyelim hocam. Minberde bir şey olur herhalde bu gidişte.
o zaman minbere çıkıp orada belki kesecekler. Herkes daha rahat görsün diye. Milletin aklına getirmeyelim hocam sana.
Yok hocam şöyle olabilir.
Hayır, biz senin
aklına... Biz aklına getirmeyelim. Minbere çıkıp evet diyebilir mesela. Tekrar öbürü çıkıp minbere evet diyebilir. Hasılı kelam acayip bir zamanda bir garaybe doğru gidiyoruz hocam. Allah sonra uzaylanırsın.
Gerçekten yani bu gösteriş merakı, görülme, fark edilme, işte ne bileyim alkış alma, takdir görme, like diyorsunuz ya şimdi modern tabiriyle, beğenilme arzusu insanları çok abes şeylere doğru da itiyor. Yani insanlar aslında kendilerinden emin olsunlar, duruşlarından emin olsunlar, çok fazla like'a da merak etmesinler. Bu like'lar da sonuçta çok suni şeyler. Yani evet. Bugün like atan, yarın like'ın karşılığını...
Nefret.
Yani, yok yani
hate atar hocam. Yarın hate. Ama yok yani, onu da kaldırıyorlar şimdi. Bakıyorum hep böyle like daha çok öne çıkmış. Eskiden beğenmedim butonu da vardı. Bakıyorum işte butonu iptal edebiliyorsunuz herhalde.
Öyle
beğenmedim
mi?
Butonu, evet. Yani... Onun neyse için, bizim seyircimiz de bunu beğenmiştir herhalde şimdi bu. Öyle söyleyelim.
Evet, yani biz beğenilmeklerinde değiliz ama yani en azından hiç olmazsa belli hassasiyetlerimiz kaybolmasın. Belli geleneklerimiz kaybolmasın. Yani Efendimizin bize talim ettiği, asırlara sari olarak bizim oluşturduğumuz hakikaten güzel gelenekler var. Yani camiyle ilgili, muhabbetle ilgili, nikahla ilgili, evle ilgili, hane ile ilgili, hanedeki tutumlarımızla ilgili. Yani bunların bence devam etmesi önemli. Çünkü bunlar bizim değerlerimiz. Ve bu değerlerimizle biz bir anlam ifade ediyoruz.
Biz değerlerimizle biziz değil mi hocam?
Evet, yani evet. Değerlerimizle ayaktayız, değerlerimizle varız. Değerlerimizi kaybettiğimiz an yivset hepsi eşit hale gelir ki o zaman biz olmaktan çıkarız.
Evet.
Nereye savruluruz bilemiyorum yani.
Evet. Efendim İrfan gündeminde birazdan devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Ben Deniz Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte irfana dair konuşuyoruz ama hocam irfana dair konuşamıyoruz şu ara. Öyle o kadar garayip ve ilginç hadiseler var ki.
Küfrana dair konuşuyoruz.
Hep böyle gerçekten yani. Mesela son örneklerden bir tanesi de işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir hoca demeye...
Akademisyen
diyelim, hoca demeyelim de. Hocalık çünkü hakikaten güzel bir
tabii,
şey.
Hoca efendi demek hocam.
Hoca efendi demek değil mi?
Hoca efendi demek. Evet. Hocanın tam karşılığı efendi.
Bir ara şeyi hatırlıyorum böyle...
Hace, Farsça'daki Hace efendi manası.
Bir okul dizisinde hocam, o da mesela onun senaristleri falan da çok böyle ilginç... kurgular yapıp aslında bu milletin
bazı zayıflatmak
kökleriyle zayıflatmak evet. isteyen tiplerdir onlar.
Evet.
Hocam der mesela, hoca camide der.
Allah yani, Allah.
Bu da böyle bir replik haline gelmiş. Hoca camide. Yani bir ara öğretmenimin işte hocayla karşılanması çok böyle bir hoşuna gitmedi.
Çok, hala o.
Tutmadı elhamdülillah.
Hala mesela ortaokul dahil lise ve üniversitede talebelerimiz hocalarına hocam derler.
Hocam diyorlar.
Yani öğretmenim diyeni görmedim.
Evet.
Yani hemen hemen hiç yok gibi. Evet, okulda var sadece.
O zaten hocam demeyelim, akademisyen diyelim hocam.
Evet.
Çıktı dedi ki işte bu muhtemelen 6 yaşla ilgili tartışmalardan mütevellit Resulullah Efendimiz'e de böyle bir isnatta bulundu. Yani o ifadeyi de biz kullanmayalım ama bu hocam nasıl bir hezeyandır? Yani bir ulusal gazetede de yazar aynı zamanda bu.
Hmm.
Evet, köşesi de var. Dolayısıyla böyle bir aslında ortada hani...
Yani gönülleri, dünyaları, evet. gönül dünyaları böyle affedersin çıvıt çarşısına dönmüş insanlar bunlar. Yani vesile bekliyorlar. Herhangi bir vesilede onu... dışarıya kusmak için zaman kolluyorlar sanki. Adeta öyle hissediyor sanki.
Evet.
Yani bu normal bir insanın yapabileceği bir şey değil. Yani içinde bir kini ve gayzı var. İslam'a, Müslümanlara, Müslümanlığa, Müslümanlığın kurucusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gayzı var. Hangi vesileyi acaba bunun için kullanayım da ben bunu deşifre edeyim
evet.
şeklinde bir şey. Başka bir şey anlamak mümkün değil bundan. Yani herhangi bir çıkarımla, herhangi bir ne bileyim yorumla, izahla elde edilmiş bir şey değil bu. Bu doğrudan adamın yıllarca içinde biriktirdiği, geliştirdiği, büyüttüğü bir kini, nefreti, ve gayzıdır. Başka bir şeyle izah etmek mümkün görünmüyor bana yani.
Hocam o zatın derslerinde böyle yorumlar yaptığı uzun zamandan beri biliniyormuş. Fakat evet. bu son hani bardağı taşıran son damlada iki tane öğrenci hanımefendi böyle bir şikayette bulunuyorlar.
Hmm.
O da onlara işte hatta böyle biraz tahkir de edici onları. Ya bunlar daha henüz... ergenlik düzeyindeki arkadaşlar, beni şikayet edenler falan tarzında onları da tahkir eden bir böyle
ifade kullanarak
aslında kendisine yönelik suçlamaları kabul evet. etmemiş ama çok net ortada yani söyledikleri de ortada, yaptıkları da zaten hezeyanları da ortada. Yani benim hocam aklıma almadı. Yani ya bunlar kendilerine tırnak içerisinde aydın diyen.
Evet.
Yani böyle bir hani aydınlanmanın da temel retoriklerinden bir tanesi şudur. Sizin görüşlerinize inanmayabilirim ama sizin görüşlerinizi savunmanız için canımı verebilirim. Mesela böyle bir şey Voltaire diye o aydınlanmanın meşhur filozofların bir saat fedelen böyle bir söz vardır.
Evet.
Yani bizde nasıl bir Türk aydını var ki tırnak içerisinde? Yani bu kendi ruh köküne, İslam'a, değerlerine nasıl böyle düşman olabiliyor? Nasıl böyle efendim bir hani bahsettiğiniz gibi hezeyanlarını, çift çarşısı gibi o zihnini ortaya koyabiliyor? Bu hakikaten bizim şeyimiz mi hocam? Yani dramımız mı diyeyim, dram diyelim yani gerçekten.
Efendim ben çok da şey yapmaya da gerek yok. Ben her dönemde bunları gördük yani görüyoruz. Daha önce bizim çocukluğumuza da gençliğimize de fakir baygurt benzeri bir takım insanlar çıkıp Hazreti Peygamber'e efendim ve diğer dini inançlarımıza çok ağır hakaret eden insanlar oldu. Bunlar şahs kabiliğinden kişilerdir. Ama asıl olan insanlarımızın bu sapkın düşüncelere sahip olan kişilere karşı donanımlı olarak onlara gerekli cevabı vermeleri ve onları vicdanlarında en azından mahkum etmeleridir. Kendi gönül dünyalarında. Yani siz ne yapmak istiyorsunuz?
Marjinal tipler hocam. Evet.
Marjinal tipler. Neye varmak istiyorsunuz?
Evet.
Demek lazım. Yani ben çok ümitsiz değilim. Yani evet bu tip insanlar hep
fakat
olmuş.
Fakat hocam bizde okuyan böyle sanki ilginç
ama
bir şekilde.
Ama genelde böyledir bu. Yani şimdi yani kendini aydınlanmış sanan insanlar karanlığın zirvesini yaşarlar.
Hayret bir şey.
Böyle,
yani,
böyle bir şey. Gerçekten yani karanlığın evet. zirvesini yaşarlar. Ama bazen de o karanlığın zirvesini yaşayan insanlardan ve daha iyi zürriyetlerde geldiği de varittir. Yani onu da
nasıl öyle bir söz var değil mi? Bu kadar cehalet tahsille mümkün diye mi?
Evet. Yani bu, ancak tahsille mümkün olur.
Evet. Yani, bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur.
Evet. Yani bir adamın bu kadar cahil olması için bunun için ayrıca eğitim görmesi lazım. Bunlar evet. hakikaten öyle. Tam bu. Tam
bunun eğitimini bunlar. Görmüşler değil mi hocam?
Tabii,
İnkarın bunu, eğitimini görmüş
aynen,
bunlar.
Küfrün yani. Eğitimini görmüşler. İnkarın evet. eğitimini görmüşler. Ve zihinleri buna kurgulamışlar artık. Evet. Ve bunu savunmak üzere retorik geliştirmişler kendilerine göre. Ve bunu bir mücadele alanı olarak görüyorlar kendilerince. Ve kişiliklerinin ispatı gibi de görüyorlar. Yani evet. ben buradayım ve bu inançla buradayım diye ve dolayısıyla meydan okuyorlar. Aslında bu meydan okumalarına bence hiç görmezden gelip yani yokluğa mahkum etmeliler. Yani çok karşılık buldukça, çok cevap verdikçe ama biz demek ki birilerinin bam teline dokunabiliyoruz şeklinde de bazen onları cesaretlendirebiliyor bu. Bence onları çok abartmamak lazım. Yani bu milletin mayası temiz. Ben ona inanıyorum. Bu millet 1000 yıldan beri İslam'la mayalanmış. Ve bu maya tutmuş elhamdülillah. Anadolu'nun bağrından kopup giren insanlar, bu tür sapmalar yaşayanlar çıksa olsa bile işlerinde bunlar nevadir türü şeylerdir. Çok nadirattandır. Genellikle yani kitlenin umumi yapısı daha çok kendi değerlerine, kültürüne, milletine, tarihine bağlıdır. Öyle gördük, öyle görüyoruz. Hatta daha zor zamanlar geçirdik biz yani. Evet. Bundan daha beter.
Çok güzel. Şaz olarak kabul edip, marjinal olarak kabul edip, hani yokluğa da mahkum etmek bir çözüm olabilir. Zaten milletimizin genel olarak sağduyusu da bunu söylüyor.
Bunu söylüyor. Çünkü bunu, mücadele ettiğin zaman bileğleniyor bunlar.
Fakat hocam şimdi evet. sınıfta bunu, bu hezeyanı sınıfta söylüyor mesela.
Evet.
Çıkıp iki tane genç kızımız buna itiraz etmese de bunu biz belki de bilmeyecektik şimdi evet. yani. Şimdi ama bu işte, tamam ortalığa saçıldı döküldü ama.
O da yani kızlarımızın cesaretini tebrik ediyoruz.
İşte bunu diyorum medeni cesaret olarak
kesinlikle.
Güzel bir şey.
Çok,
yani.
Çok onu yapsınlar. Onda hiç problem yok. Yani benim söylediğim sadece ümitsizliğe düşmeyelim. Yani öyle bir tane sapkın çıktı da böyle söyledi. Teknik üniversitenin tamamı böyle. Haşa öyle bir şey değil yani. Bir tane çıkıyor öyle. Başka üniversitede başka yerden de çıkabilir bunlar. Yani müferit ve şaz vakalar olarak bunlar olabileceğini olduğunu düşünüyorum ben. Ama genel kitlenin, genel bizim okuyucu kitlemizin, öğrenci kitlemizin, talebe kitlemizin ben daha pozitif olduğunu, daha olumlu olduğunu, değerlerimize karşı daha saygılı olduğunu düşünüyorum. Yani kendisi yaşayamasa bile en azından saygı duyan kitle daha çoğunlukta ve daha kalabalık bir kitle diye düşünüyorum. Yani fikirleri sol veya şey bile olsa, ne bileyim liberal bile olsa yani dini değerler konusunda bizim insanımızın belli bir şeyi var. Düzgün duruşu var yani onu ifade etmek lazım. Yani dine karşı böyle açıkça husumet gösteren, dini değerleri tahkir eden insanların sayısı yani bir elin parmaklarını geçmez. Televizyonlarda sen işte görüyoruz. Yani 4 kişidir, 5 kişidir bunlar azami derecede sayıları. Diğer büyük kitle en azından susmayı, ya burada bir dini bir hassasiyet var, ona bir saygı duyuyoruz demeyi fazilet sayıyorlar. Bu da bizim milletimizin önemli bir özelliğidir diye düşünüyorum. Yani güzelliğidir.
Evet. Birisi yanımda ne diyordu Akif hocam? Buharım. Ha. Buamazsın ki. Hiç olmazsa yanından kovarım.
Evet, evet. Evet, tabii yani adam sen de aldırma da geç git diyemem.
Aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim.
Hakkı tutar kaldırırım.
Tabii yani Akif'in o şeyi yani görmezlikten gelme şeklindeki bir anlayışın yanlış olduğu şeklindeki yürekli bir sestir yani aslında. Akif tabii o da zor bir zamanda gelmiş. Yani o İttihat ve Terakki'nin böyle taştığı, coştuğu, efendim işte Batı'da eğitim görmüş bir takım insanların oralardan pozitivist düşüncelerle gelip burada ateizme varan kanaatler serdetmeye başladığı ve bunların egemenlik alanı bulmaya başladığı bir dönemde Akif orada yürekli bir duruş sergilemiş. Yani Akif zaten hakikaten kendisi baktığınız zaman çok iyi bir ailenin çocuğu bir kere. Rumeli'den gelmiş bir müderris.
Arnavut değil mi hocam?
Evet, Arnavut kökenli babası. Kosova'nın İpek kasabasından buraya gelmiş ve İstanbul'da okumuş. İstanbul'da müderris olmuş. Annesi de Buhara kökenli. Tokat üzerinden İstanbul'a gelmiş bir hanımefendi. Yani Doğu ile Batı buluşmasını gerçekleştirmiş bir aile yani sonuçta.
Hocam bu kadar güzel bir ailenin çocuğu ve aynı zamanda hani mütebahir denecek derecede Arapçaya, bizim kendi medeniyetimizin her türlü ilmine vakıf bir insan baytar.
Ne olsaydı?
Hocam hakikaten yani şimdi bunu böyle bir...
Ama yani o gün için onun okuyabileceği, onun...
Baytarlık yapmış mı hocam bu arada? Yapmış mı?
Yapmış. Baytarlık, baytar hizmetliği var. Yani doğrudan baytarlık yapmış mı diyorum ama baytarlık şeyiyle ilgili, vekaletiyle ilgili kendisine verilmiş baytar müdürlükleri falan var. Yani idarecilik yapmış baytarlık alanında. Anadolu'yu dolaşmış. Pek çok yerde seyahatleri var. Yani meslek icrası için seyahatler yaptığını biliyoruz. Sanıyorum biraz medar maişet... Yani bu işi yapmak durumunda kalmış. Kendisi zaten babasından çok iyi bir İslami ilimler öğrenerek büyümüş yani. Arapçayı ilk defa babasından öğrenmiş. Efendime söyleyeyim hafızlığı yine babasının dostu bir hoca efendinin yanında başlamış. Sonra kendisi kendi gayretleriyle tamamlamış. Dile çok yatkın ve düşkünmüş. Yani Arapçası çok güzel. Sonra Farsçası çok iyi. Arkasından Fransızca öğrenmiş. Fransızcası da çok iyi. Yani bu üç dilden tercümeler yapmış bir adam Akif yani. Ve oğullarını da yani dil öğrenmeye çok yönlendirmeye çalışmış ama ona çok kabiliyetli adam çıkmamış herhalde işlerinden. Yani ondan da bahsediyor. Kendi şeylerinde, mektuplarında, hatıralarında filan. Mehmet Akif gerçekten tek başına bir mektep, tek başına bir medrese olmuş. Yani o Sırat-ı Müstakim, Sebil-i Reşat dergilerindeki yazılarıyla Anadolu'daki camilerde yaptığı vaazlarla milli mücadele için Anadolu'ya çağrıldığında Nasrullah Camisi'nde, Balıkesir'deki hutbesinde, camilerde yaptığı konuşmalar ve daha sonra Suudi Arabistan'a veya daha önce Suudi Arabistan'a gitmiş, oralarda bulunmuş, Almanya'ya gitmiş bir heyetle beraber, yine bir baytar heyetiyle beraber oralarda bulunmuş. Yani doğuyu batıyı görmüş, bu ikisi arasındaki farkı çok iyi fark ederek, yani onların dinleri var bizim işlerimiz gibi, bizim işimiz onların dinleri gibi, evet. Filan gibi yorumlar yapacak kadar yani batı ile doğu arasındaki farkı da görmüş ve bizim problemimizin İslam'ı asrın idrakine söyletememek olduğunu da tespit etmiş bir adam. Evet. Yani ben önceleri biraz Akif'in bu doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı sözünü talebeliğimizdeki duyduğumuz bazı sözlerle belki fazla modernist buluyordum doğrusu. Ama şimdi ben de o noktaya geldim ki hakikaten İslam'ın bir değişmezleri var. Yani o münzel olan akaidle ilgili, ibadetle ilgili, ahlakla ilgili değişmezleri var, sabiteleri var yani. Evet. Bir de muamelatla ilgili değişken, değişebilen hususlar var ki bunlar içtihadi konulardır. İşte bu içtihadi konuların güncellenmesi meselesinde bizim herhalde 2-3 asırdır bir fütürümüz, bir gevşekliğimiz, bir zayıflamamız olmuş ki gerçekten asrın idrakine İslam'ı söyletmemişiz, söyletememişiz. Yani oradan kaynaklanan bir tereddi olduğunu, Akif'in bu tespitinin çok yanlış olmadığını doğrusu son yıllarda ben de daha iyi anlamaya, daha iyi ifade etmeye başladım. Yani daha iyi ifade ediyorum bilmiyorum ama daha iyi anlamaya başladım. Hakikaten Akif haklı bu konuda. Yani şu var, yani bizde mesela fetva kelimesi bile aslında feta kökünden alınmış bir kelimedir. Feta malum genç demektir. Fetva dini konuların gençleştirilmesi demektir. Hmm. Yani eskimiş, yaşlanmış bir takım içtihatların ve fetvaların güncellenmesi demektir. Ama süreç içerisinde bizde bazı fetvalar, bazı dini içtihatlar adeta nas gibi karşılanıp onların da tartışılamayacağı, değiştirilemeyeceği gibi kutsallaştırılmıştır. Problem bence buradadır. Yani
hocam biz her aldığımızı öyle yapıyoruz aslında.
Evet.
Yani işte Akif'le ilgili de ben öyle bir tavır seziyorum zaman zaman.
Evet.
Yani Akif hakikaten bir neslin Kur'an-ı Kerim,
evet.
Buhari'den sonra Saffat 3. kitap olmak üzere,
evet,
kahramanıdır gerçekten.
Gerçekten
yani,
evet.
Hiç dokundurmazlar yani.
Yok, o
bir tarafı da özellikle işte bu efendim korkma diye niye başlıyorsun İstiklal Marşı'na. Efendim yok musun ey adı ilahi boğazım kurusun.
Evet, mesela ağzım kurusun yok.
Ağzım kurusun. Yani böyle efendim bir takım ifadelerden yola çıkarak da ya bir dakika kardeşim bak burada da böyle bir tavrı var, üslubu var, söylemi var diye böyle bir ilginç karşılıklı bir şey.
Şimdi bizde bizim millet olarak şeyi seviyoruz biz. İfrat ve tefriti seviyoruz.
Evet,
yani
evet.
Bir ifrattan öbür tefrite savrulmazsak saymıyoruz. Yani şöyle orta bir yerde durmayı hiç sevmiyoruz. Yani bir yerde bir ne bileyim çok aşırılığımız var. Bir yerde hiç sıfır görmezden,
evet,
geliyoruz.
Evet.
Halbuki bunun ortası var ya. Yani bir orta itidal çizgisi var. Üstelik Allah Teala ve cealnakum ümmeten vasaten diyor yani. Biz sizi
hayrul umuri evsatuha. Ortası ha mı derler hocam bir de?
Ortası ha.
Ortası ha.
Yani biz sizi vasat ümmet yarattık diyor Allah Teala. Yani evet, ifrat ve tefrit yok. Orta bir yerde. Dolayısıyla Akif de insandır. Elbette yanlışları vardır. O da tartışılabilir, tartışılmalıdır. Ama Akif yani bulunduğu dönemin gerçekten çok önemli hizmetler yapmış bir mürşididir. Bana göre önemli bir mürşididir. Önemli ismidir. Dolayısıyla onu o manada o şartlar içerisinde hem de şair kimliğiyle görmek lazım. Yani o şair kimliğiyle yaptığı konuşmalarla yaptığı irşat hizmetleriyle halkı milli mücadeleye sevk etmiş ve milli mücadelenin kazanılmasında Akif'in çok önemli bir payı var. Yazdığı İstiklal Marşı'nın ayrı bir değeri var. Yani korkma diye başlamış olması bir korkaklık ifadesi değil ki yani. Ama insanların özünde bir ümitsizlik var, bir korkma temayülü var. Onu ifade etmek.
O la tahsenin.
Ha la ona tabii. İnnallâhu mâ nâik. Ona da işareti buluyor aslında tabii.
Evet.
Yani ama insanlar onu bilmeden yani sanki Akif korkakmış, korkuyormuş da önce korkmayı aşmak için bunları dillendirmiş gibi söylüyorlar. Bunlar yanlış bence. Yani Akif'i bilmemekten kaynaklıyor. Akif hakikaten hassasiyetleri olan bir insan. Yani dini değerlere bir kere çok bağlı bir insan. Yani kendi yaptığı mealin daha sonra namazda kullanılabileceği kaygısından dolayı biliyorsunuz, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ilk defa onu vermişti değil
mi? Tabii ilk defa hatta şeyin teklifi üzerine Elmalı Hamdi Yazır'a tefsir vazifesini veriyorlar. Meal vazifesini de ona veriyorlar. O ben yok bunu ben almayayım diyor. Bunu Mehmet Akif Bey çok daha güzel yapar. Hem şairdir hem Türkçesi çok düzgündür. O yapsın diye onun teklifi üzerine Mehmet Akif'e veriliyor. Hatta bir peşin ödeme de yapılıyor kendisine.
Evet.
Yani sen bu meali yap diye. O da bunu yapıyor. Yani Mehmet Akif merhum Mısır'da hakikaten Kur'an-ı Kerim'in meali tercümesini yapıyor. Ve bunu tamamladıktan sonra ama Türkiye'de o yıllarda bu namazda Türkçe Kur'an okumak, ezan çünkü Türkçe'ye çevrilmiş, namazda da bu okunacak şeklinde bir algı bilgileri gelmeye başlıyor. Yani Mısır'da yaşıyor.
Evet.
Zaten Türkiye'de yaşamayacağına kani olmuş. Yani
evet,
Türkiye'deki o havanın kendisini rahatsız etmiş olmasından ve baskı hissetmesinden dolayı Mısır'da Abbas Halim Paşa'nın da daveti üzerine Mısır'a gitmiş ve orada kalmış. Vefatına yakın vatan hasretiyle. Hatta bir ara Hatay'a geliyor. Hatay o zaman henüz şey değil. Bizde değil. Fransızların işgali altında. Orada kalıyor. Türkiye'yi şöyle yakından temaşa edeyim. Hmm. Kokusunu duyayım diye. Daha sonra tekrar Kahire üzerinden ve İskenderiye ile sanıyorum gemiyle veya uçakla bilmiyorum. Tekrar Türkiye'ye vefat Türkiye'de. Ama yani o mealini tamamladığı zaman İhsan Efendi merhuma teslim ediyor. İhsan Efendi Ekmelettin İhsanoğlu'nun babası.
Babası.
O
evet,
genç bir hoca efendi.
Evet.
Yozgat'tan gitmiş orada Ezher'de ve başka yerlerde Ayın Şems Üniversitesi'nde Türk hocaları yapan birisi. Diyor ki ben dönersem bunu senden alırım. Ama ben dönemezsem siz bunu yakın. ben dönemez, vefat edersem haberimi alırsanız yakın diyor. Mustafa Ruyun, bunun şahitlerinden Mustafa Ruyun da o zaman orada talebe veya bu bilgilerden haberdar. Ve hakikaten İhsan Efendi de onu bir süre bekletiyor vefatından sonra. Ama ona çok güvendiği için biliyor onun yani sözünü tutacağını. Ve hakikaten Mustafa, ama bu arada birkaç kişi de o şeyi görüyor. Yani meali görüyor. Hatta Mustafa Ruyun bir miktar daktüle etmiş.
Hocam bu son dönemde bir şey çıktı.
İşte onlar hep Mustafa Ruyun'un şeyden, İhsan Efendi'den alıp yani daktüle ettiği nüshalardan elde edilen şeyler. Mustafa Ruyun'un torunlarından aldı Recep Sentürk onu. Evet. Oradan neşrettiler ama çok böyle kırpıntı o. Yani evet. suyunun suyu belki beşte biri bile değil Kur'an-ı Kerim'in. O kadar neşredebilirler. Yok diğerleri. Yakılmış yani şey ortaya
yani çıkmadı. Yani vasiyeti yerine gelmiş.
Akif'in. Evet. Keşke tabii yakılmasaydı. Keşke o yakın demeseydi tabii. Bugün şartları bilmiyor o da. Hani Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme ettim. Ben insanlara anlasın diye tercüme ettim. Ama namazda Allah'ın kelamı Arapça terk edildi. Benim tercümem okunuyor. Bunun vebalini ben taşıyamam gibi bir kaygıyla Akif bunun yakılmasını istiyor. Ve vasiyet de yerine getiriliyor. Maalesef yani getiriliyor.
Hocam hakikaten Allah gani gani rahmet eylesin. Hem İstiklal Marşımız yani tek bir şiir.
Kesinlikle. Yani, Çanakkale şehitleri, İstiklal Marşı, yani, o Efendimizin...
Bir de bunun resmi marş olması çok mühim bir şey hocam. Yani hiçbir zaman kimse dönüp de hani bunu değişmesini de teklif edemeyeceği için...
Evet doğru.
Dönüp de bir çocuğumuzun, bir gencimizin şuraya bakarak bu şiire ne olduğunu, kimin çocuğu olduğunu ve nereden geldiğini anlaması elhamdülillah çok kolay olacak.
Evet,
o açıdan da büyük bir nimet yani.
Allah razı olsun.
Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin. Yani Akif gerçekten yani bir devrin, bir dönemin ölmez bir şairi. Allah mekanını cennet etsin.
Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Bir sonraki... Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
İrfan gündemi de tekrar buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.